Ayrım 41, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 336. Osmanlı tarım kitabını yasakladı. Gıda terörü nasıl ortaya çıktı yazacağım ama ülkemizdeki tarımsal gelişmeler konusunda kısa bir giriş yapmalıyım. Ünlü İngiliz tarihçi A.J. Toynbee, Osmanlı Devleti'nin ilkel bir tarım toplumu düzeni aşamasında kaldığını şöyle açıkladı. Dipnot, Rockefeller Vakfı resmi kayıtlarına göre aralarında Geoffrey Barraclough, Ralph Turner, Fernand Braudel ve Arnold Toynbee gibi bir avuç tarihçiye finans desteği verdi. Ne Haçlılar fırtınası ne bunları izleyen Batı ticareti, ne İtalyan Rönesansından esen imbat, ne de son 100 yıl içindeki misyoner faaliyetleri toprağın bu sade ve bilgisiz çocuklarını etkileyebildi. Onlar gerçek muhafazakarlar, dinlerine ve atalarının geleneklerine hayatlarının her alanında bağlılar. Tarım faaliyetlerini de atalarının 1000 yıl önce yaptığı gibi sürdürüyorlar. Neydi bu tarımsal faaliyetler? Sadece ucuna demir takılmış birbirine çatılı iki odun parçasından ibaret kara saban. Toprağı bellemeye yarayan iki çatallı tahta yaba. Ekili toprağı düzeltmek için kullanılan kalın daldan örülmüş hasır. Ekini kesmekten ziyade koparan kaba bir orakla kör bir çapa başlıca araçlardı. Tohum toprağa elle savrulurdu. Harman ise kısmen ekini çiğneyen, kısmen de üstünde bir oğlan çocuğunun ağırlık koyduğu, sapları başaktan ayıran ve altında çakmak taşı bulunan düveni çeken öküz ya da atların işiydi. Taneler samandan rüzgara savrularak ayrılırdı. Gübre nadiren kullanılırdı ve asla sistematik değildi. Nadas sistemi yoktu, toprak gücünü çok yitirirse birkaç yıl ekilmezdi. Sulama Allah'a kalmıştı. Bağlar, zeytinlikler ve meyve ağaçları budanmazdı, temizlenmezdi ve hatta dipleri bellenmezdi. Bilinen ve uygulanan sadece bahçe zanaatı aşılamaydı. Osmanlı'da tarımsal üretim devletin son döneminde milli gelirin %65'ini oluşturmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarımsal üretimin ortalama %80'i bitkisel, %20'si ise hayvansal üretimdi. Tahıl bitkisel üretimde %75'lik bir paya sahipti. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında toplam nüfusun %80'i tarım kesiminde çalışmaktaydı. Temel ve geleneksel gelir kaynağı olan tarımın modernizasyonu konusunda Osmanlı, 19. yüzyıl ortalarına kadar köklü reform yapamadı. Kara saban, döver ve kağnıdan oluşan tarımsal altyapıda değişim yapmak kolay değildi. Devlet pek de ihtiyaç duymadı. Eskiden beri uygulana gelen ilkel metotlar babadan oğula geçerek devam edip gidiyordu. Ürünlerdeki olası verimliliğin tek sebebi elverişli topraklardı. Osmanlı'da ziraat politikaları üretecek bürokrasinin kurulması Tanzimat döneminde gerçekleşti. Tarımsal modernleşmenin başlangıcı Meclis-i Umur-ı Nafia'nın kurulmasıyla oldu. 1839'da müstakil bir bakanlık olarak kurulan ticaret nezaretine bağlandı. Bunu 1843'te Maliye Nezareti bünyesinde kurulan Ziraat Meclisi izledi. Kuşkusuz tarımın modernleşmesinde en büyük etki yabancı sermayenin gelişiyle oldu. Osmanlı İngilizler ile 1838'de ticaret anlaşması imzaladı. Aynı yıl diğer Avrupa devletleri ile de anlaşma yaptı. Böylece devletçi ekonomiyi rafa kaldırma kararı aldı. Osmanlı pazarı sanayileşen ve yeni pazarlar arayan Avrupa'ya sonuna kadar açıldı. Pazarını ucuz ithal mallar cenneti yaptı. Bu nasıl oldu? Osmanlı tarımsal ihracatı üzerindeki yasaklama ve sınırlamaların yanı sıra karmaşık yapı arz eden ve esasen her malın üretildiği bölgede tüketilmesi amacına iaşetlik, provizyonizm, yönelik olan iç gümrükleri kaldırdı. Yabancı tüccara Osmanlı ülkesinde yetiştirilen ya da işlenen her türlü ürünü satın alma hakkı tanıdı. Vergi ve gümrük kolaylıkları getirdi. Tarımda yenilikleri yaygınlaştırmak için devlet tekerlerinin kaldırılması, tarımsal araç gereçlere gümrük muafiyeti tanınması gibi kararlar aldı. Dipnot: Osmanlı tarımsal makineler piyasasına İngilizler hakim oldu. Ancak İngiliz makinelerinin yerli hayvan ırkı için ağır olduğu ortaya çıkınca 1887'de ABD'liler ve 1906'da Almanlar piyasaya girdi. Yunanistan'dan bile 1121 tarım aracı ithal edildi ama makineleşme pek talep görmedi. Çünkü 1907'de Anadolu'da kişi başına gelir 765 kuruş idi. ABD balı orak makinesinin fiyatı 2400 kuruş, İngiliz traktörünün fiyatı 33600 kuruştu. Sabanların fiyatı 100-300 kuruş arasında değişiyordu. Tamir ve yedek parça konusu ayrı bir sorundu. Bu sebeple Cumhuriyet Osmanlı'dan makine mezarlığı devraldı. İtibarıyla ithal rekabetine dayanamayan on binlerce yerli küçük işletme iflas etti. Osmanlı aynı bugün gibi üretmeyen ancak çok tüketen bir ülke haline geldi. Yetmedi, özel sermaye birikimine engel oluşturduğu düşünülen devletin haksız kazançtan oluşan mallara el koyma, müsaadere uygulaması 1840 tarihli ceza kanunu ile suç sayıldı. 1858'de arazi kanunnamesi ile birlikte özel mülkiyete ve 1867'de bir düzenlemeyle yabancıların Osmanlı topraklarında, yani kutsal topraklar Hicaz eyaleti hariç, mülk sahibi olmalarına izin verildi. Dipnot: Yabancıların toprak alımları en çok Ege bölgesinde görüldü. Özellikle İngilizler İzmir, Kuşadası, Aydın, Tire, Bornova, Buca, Nazilli, Ayaslu ve Bergama gibi bölgelerde arazi satın alarak pamuk ve üzüm yetiştirip işledi. Batı Anadolu'da yabancıların eline geçen topraklar 50 milyon dönüme ulaştı. Örneğin Demetrius Baltazzi ailesinin Dikili ve çevresinde 88 bin dönüm toprağı vardı. Ege bölgesini Çukurova takip etti. Yabancı sermaye grupları Çukurova'da büyük araziler satın alarak başta pamuk olmak üzere tarımsal faaliyetlere girişti. Örneğin sadece tek bir Fransız ortaklığı Çukurova'da 45 bin hektarlık çiftlik işletmek için Osmanlı'dan 75 yıllık imtiyaz aldı. Almanya 1905'te Dresden'de Levant Pamuk Şirketi kurup Çukurova'nın üçte birine yerleşti. Her yerdeydiler. Örneğin Edirne civarında 650 kadar yerleşik yabancı vardı ve çoğu arazi mülkiyetine sahipti. Fakat şurası gerçek ki İngiltere, Fransa ve Almanya sömürge tipi çiftçilik kurma yoluna çok az gidip ticarete daha çok önem verdiler. Klasik Osmanlı toprak rejiminde borç karşılığı toprağın rehin edilmesi yasaktı. Ancak 1860'da devlete ait borçlar ve 1869'da da diğer borçlar için bu yasak kalktı. Bu durum yüksek faizle borçlanan üreticinin çoğu zaman tarlasının elinden alınmasına neden oldu. Osmanlı üreticisi kendi toprağında kiracı olmaya başladı. Nasıl olmasın? 1814'te bir İngiliz sterlini 23 Osmanlı kuruşuna eşitti. 1839'da bir sterlin 104 kuruş oldu. Ardından dış borçlanmalar geldi. 1854-1877 yılları arasında 444 milyon 273 bin 158 Osmanlı altını borç alındı. Faiz çıkınca ele geçen para 228 milyon 78 bin 151 Osmanlı altını oldu. Alınan borçların bir kısmı Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Yıldız saraylarının yapımına harcandı. Osmanlı aynı bugün olduğu gibi borcunu borç alarak kapatmaya çalıştı. İşte hep göklere çıkarılan 1839'daki Tanzimat Fermanı'nın sebebi, Batı'nın çıkarı için kurulan açık pazar düzeninin kapitalizmin gerekli kıldığı idari mali reformları hayata geçirmekti. Geçirildi. Ancak tanzimat kararları yeterli olmadı. Devreye 1856'da ıslahat fermanı sokuldu. Batı ile ilişkiler geliştikçe baskı kaçınılmaz oldu. Ekonomik çöküşü hızlandıracak 1868 ticaret sözleşmesine imza attırdılar. Tüm bu idari mali düzenlemeler kapitalizmin Osmanlı'ya giriş denemesiydi. Girdiler. Avrupa sanayileşmesi Osmanlı'dan yoğun olarak tarım ürünleri ithal etmelerine sebep oldu. Özellikle Balkanlar ve Batı Anadolu'da pamuk, tütün, şeker pancarı, keten, kenevir gibi sanayi ham maddesi olan bitkilerin üretiminin artmasına neden oldu. Oldu da ne oldu? 1873-1896 arasında Osmanlı ihraç ürünleri fiyatında %58'e varan düşmeler yaşandı. Avrupa çok ucuza alıp pahalıya satıyordu. Başta İngiliz malları olmak üzere her türlü ithal mallar Osmanlı pazarında yerli ürünlerin yerini almaya başladı. Bu arada yabancılar lehine köklü değişiklikler yapan Osmanlı, köylüyü ezen öşür vergisine hiç dokunmadı, iyileştirme yapmadı. Köylü tefecilerin ağaların inisiyatifine bırakıldı. Köylü maraba durumuna düşürüldü. Toplumsal denge, düzen daha da bozuldu. Osmanlı pazarında yeni dönem başlıyordu ve bunun Osmanlı'nın dış borçlanmasının başladığı yıllara rastlaması tesadüf değildi. Osmanlı denize iteklenmişti ve yılana sarılmak zorunda kalmıştı. Bu noktada araya girmeme izin veriniz. Erdoğan'ın ağırına giden Recep Tayyip Erdoğan Milli Tarım Projesi toplantısında konuştu. Domates, biber fiyatları söylendiği zaman gerçekten ağırıma gidiyor dedi. 14-11-2006. Bundan 3 gün önce Antalya'da üreticiler 50 ile 80 kuruşa kendilerinden alınan domatesin İstanbul'da 4-5 lira gibi fiyata satılmasını protesto etti. 200 yıldır aynı oyun oynanıyor bu topraklarda. AKP yandaşları bugünlerde Diriliş, Payitaht gibi dizilerle Osmanlı'yı yüzeysel olarak yücelse de meselenin iktisadi yönünü hiç bilmiyor. Bilselerdi domates biber fiyatları ne Erdoğan'ın ağırına giderdi ne de çiftçinin canı yanardı. Şunu da eklemeliyim. Osmanlı cahillerinin sevmediği Atatürk Osmanlı fiyatlandırma sistemini devam ettirdi. Yıkan kim miydi? Erdoğan'ın ve itibarıyla yandaşların kahramanı Turgut Özal. Devamında Tansu Çiller Osmanlı piyasa sistemine komünist dediğinin farkında değildi. Son komünist Ankara'yı yıkacağız diye bağırıyordu mitinglerde. Cahillik ekonomi profesörlüğüyle de oluyor bu ülkede. Neyse. Sebze meyve fiyatları meselesine Osmanlı'nın tarihi penceresinden bakalım. Osmanlı piyasa sistemini Bizans'tan aldı ama o kadar eskiye gitmeyelim. Osmanlı iktisadi yapısında ticaret ayrıcalıklı bir iş değildi. Zanaatkar ve tüccar ne kadar zenginleşse de statülerinde değişme olmazdı. Osmanlı'da hep bir haksız kazanç peşinde görülen tüccara kuşkuyla bakılırdı. Fakat Osmanlı pazarında esnaflar ve itibarıyla esnaf birliği olan ahilik kurumunun ayrı bir yeri vardı. Ahilik Arapça kardeşim demekti. 740 kuralı olan ahiliğin 50 kapısı, sofrası açık, gözü dili beli kapalı olmalıydı. Yani üretenin ve satanın ehliyeti, fütüvvet önemliydi. Her mesleğin piri vardı. Çiftçiler için Hazreti Adem, bağcılar için Hazreti Üzeyir, sütçüler için Hazreti İbrahim, ekmekçiler için Hazreti Zülküf. Osmanlı ithalat ülkesi yapılmadan önce üretimin amacı kitlesel talep sonucu değil, ihtiyaçlara göre belirlenirdi. Piyasa hep kontrol altında tutulurdu. Narh piyasada alım-satım yapılan ürünlerin fiyat tavanının belirlenmesiydi. Zülkadiriye Kanunnamesi, bahar, güz ve kış ortasında olmak üzere 3 kez fiyat tespiti öngörürdü. Kadı başkanlığında komisyon fiyatları belirlerdi. Fiyatların nasıl tespit edildiği gibi teknik konularına girmeyeyim. Karlılık oranı %10-20 arasındaydı. İthal girdi kullanan üründe ithalat fiyatlarını araştırmak mümkün olmadığından fahiş olmamak kaydıyla notu düşülürdü. Tespit edilen fiyatlar kadı siciline işlendikten sonra Bedesten, Aras'ta, Açık Pazar gibi satış mekanlarına asılırdı. Fiyatlar belirlenince de piyasa kendi başına bırakılmazdı. Kadı esnafın temsilcisi muhtesip ile sadece fiyat denetimi değil, kalite kontrolü ve tartı aletleri damgalaması da yapardı. Kurallara uymayan esnaf kadılığa ya da devlet işlerinin görüşüldüğü divanı hümayuna şikayet edilirdi. Genel olarak yakınma ve şikayet narha uyulmamasından kaynaklanıyordu. Padişahlar için piyasanın kontrolü mühim devlet işlerindendi. Bu sebeple sorumluluğu sadrazama bırakırlardı. Kimi zaman sadrazam pazara giderek fiyatları denetlerdi. Uymayanları çarşı pazar içinde bizzat kendi eliyle cezalandırır, ya falakaya yatırır ya da kulağından çiviyle dükkanına asardı. Hele üç kritik üründe, ekmek, et ve pirinçte yapılan usulsüzlüğün cezası ağırdı, idama kadar gidiyordu. Çünkü amaç daha çok kâr etmek değil, helal kazanç elde etmekti. Osmanlı iktisadi sistemi çıkar eksenli bireyci model değil, toplumsal yaşamı önemseyen hayat tarzıydı. İşte Tanzimat bunu yıktı. Her ne kadar 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması gibi çarpık işleyen kapitalizm Osmanlı pazarına darbe vurup pazarı allak bullak etse de Cumhuriyet narh sistemini 1580 sayılı yasayla devam ettirdi. Piyasanın denetimini belediyelere bıraktı. Pazardaki ürünlerin fiyat tarifelerini tanzim ve tasdik etmek artık belediyelerin göreviydi. Ruhsat vermek ve denetlemek de belediyelerin sorumluluğundaydı. Yani merkezi iktidar yetkisini yerel yönetimlere bıraktı. Yıllar sonra, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras bu pazarı kontrol etme sistemi, neoliberalizmin, vahşi kapitalizmin Türkiye temsilcisi Turgut Özal tarafından yıkıldı. 1580 sayılı belediye kanununun yerini köklü değişiklikler yapılan 5393 sayılı belediye yasası aldı. Pazardaki fiyatı artık serbest piyasadaki görünmez el belirleyecekti. Özal üreticilere kızıyordu. "Sizin sattığınızın yarı fiyatına ben dışarıdan ithal ederim." Öyle de yaptı. Liboş takımı Özal'ı ve sonra Çiller'i alkışladı. "Komünizm son kalesi yıkılıyor." Kimi Osmanlı hayranları bu alkışçı ekip içindeydi. Erdoğan bugün çıkmış domates biber fiyatları ağrıma gidiyor diyor. Bu sömürü pazarını kim kurdu, kim devam ettiriyor? Asıl mesele budur. Toparlarsa, 1980'le başlayan bu çarpık düzenin kökü Osmanlı'nın 1838 anlaşmasıyla doğan pazara dayanıyordu. Modernizm dedikleri, yeni dedikleri azgın kapitalizme boyun eğmekti. Değişim demek vahşi kapitalizmle ekonomik bütünsellikti. Bu sebeple tarım imparatoru Osmanlı tıpkı kendine yeten Türkiye gibi her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal etmek zorunda bırakıldı. Bu yüzden her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira ödemek zorunda kaldı. 1905-1914 döneminde ithalatın ortalama %34.3'ü gıda, %33.6'sı giyim maddeleri ve sadece %9.7'si yatırım mallarından oluştu. Avrupa'nın açık pazarı haline getirilen tarım ülkesi Osmanlı üretmiyor, Avrupa mallarını tüketiyordu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 342.